genel izleyici kitlesi için uygundur.
Ekoturk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Doğan olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler sormalı.
Sağ olun. Sizle beraber mutluyuz. Ben sizin aslında uzaktan bir talebeniz de sayılırım.
Evet.
Yazılarınızı okuyorum. Sizi takip ediyorum hocam.
Çok sağ olun.
Güzel yazıyorsunuz, eksik olmayın. Önemli meseleleri de yazıyorsunuz, konuşuyorsunuz.
Evet.
Biz de sizden çok şey öğreniyoruz.
Çok sağ olun.
O yüzden manevi olarak üzerimizde bir emeğiniz var.
Estağfurullah, ne demek.
İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum tanımadığınız için. Sevgili hocam, bugün kendini gerçekleştirme olarak belirleyelim dedik. Hem biraz Ramazan ayının atmosferine de uygun bir konu olmuş oldu kendini gerçekleştirmek. Zira çok fazla şeye maruz kalıyoruz hocam dışarıdan. Bugün eskiye nazaran baktığımız zaman bugün her yerden hocam bize bilgi akıyor, fikir akıyor. Hayatta kendimizi düşünmekten, anlam ve amacı düşünmekten alıkoyan çok fazla unsur var.
Evet.
Bir yanda bakıyoruz pozitivizmin bir etkisi var. Maddeciliğe çok yoğunlaşıyoruz. Belki bu tarz kaygılar gitgide artıyor. Ve insanlar bir nevi hocam kendini israf etmeye de başlıyorlar. O yüzden kendini gerçekleştirme olarak seçelim dedik hocam.
Evet, güzel bir konu.
Nasıl tanımlarız hocam? Kendini gerçekleştirmekten ne anlarız?
Kendini gerçekleştirme bireyin potansiyellerini kullanabilecek, en üst düzeyde kullanabilecek hali gelmesidir aslında. Şimdi biz diğer canlılardan farklı bir özelliğimiz var. Hayvanlar dünyaya öğrenmiş olarak geliyor. Yani herhangi bir köpek, kedi, aslan ne yapacağını, ne yaşayacağını, hastalanırsa hangi otu yiyeceğini hepsini biliyor. Hazır bir programla geliyor. İnsanlar ise öğrenmek üzere geliyor. Yani bu bizi gelişme konusunda sorumlu tutuyor. Yani doğduğumuz gibi yaşayamıyoruz. Biz öğrenmeliyiz, gelişmeliyiz, daha iyi bir insan olmalıyız, daha erdemli bir insan olmalıyız. Pek çok gizli potansiyele sahibiz. Bunları kullanabilmemiz gerekiyor. Yani benim çok beğendiğim bir heykel var. Kendini gerçekleştirmenin simgesi olarak görüyorum. Hatta üniversitede odamda da asılı o heykelin fotoğrafı. Kendini yontan insan diye bir heykel var. İzleyicilerimiz şeyden bakabilirler internetten. Böyle kendini yontuyor biri. Bizim hayattaki rolümüz bu aslında. Yani kendimizi yontma, şekillendirme, geliştirme, olgunlaşma, her geçen yıl böyle daha iyi duruma gelme, işte daha çok öfkeleniyorsam daha az öfkelenmeye başlama, daha çok yardım etme, daha iyi bir insan olma, daha çok kişiye fayda sağlama ya da ne bileyim bazı özelliklerimi geliştirme, habire yeni şeyler öğrenme. Bunların hepsinin toplamı kendini gerçekleştirmedir ve kendini gerçekleştirme bir yolculuktur aslında, bir nihai hedef değildir yani. Ne kadar geliştirebiliyorsak kendimizi, hani bir son yok gidip de tamam şimdi kendimi gerçekleştirdim diye bir son söz konusu değil. Bunun ortaya çıkışı da aslında hümanist psikoloji akımı, psikolojide bu yaklaşımı, bu kavramı kullanıyor. Şimdi psikolojideki en temel sorulardan biri şudur. İnsanı motive eden şey nedir sorusudur. Buna Freud demiş ki cinsellik, saldırganlık gibi temel biraz daha biyolojik dürtülerimiz bizi motive eder. Bunun için çocuk sahibi oluruz, bunun için kariyer yaparız, bunun için ne bileyim mücadele ederiz. Temel motivasyon kaynağı odur demiş.
Kısmen libido diyebiliriz yani.
Tabii, değil mi? Freud'un tabii. Şeyi. Haklı ama insanı açıklamak için yeterli değil. Evet. Öte yandan Alfred Adler vardır işte. O da
psikanalizin üç temel isimlerinden
evet,
biri olarak
ama ayrılıyor daha sonra.
Sonra ayrılıyor. O, bireysel psikoloji
diye kendi ekolünü kuruyor. O da diyor ki insanı motive eden şey üstün olma isteğidir diyor. Yani hepimiz, o da doğru, bakıyoruz, arkadaşımızdan daha üstün olmaya çalışıyoruz, komşumuzdan daha üstün olmaya çalışıyoruz. Hatta topluluklar diğer topluluklardan, ülkeler diğer ülkelerden üstün olmaya çalışıyor. Yani güçlü bir motivasyon kaynağı. İşte Viktor Frankl diyor ki, insanı motive eden şey hayatını anlamlı yaşama güdüsüdür, anlamlı yaşama çabasıdır diyor. Maslow, Abraham Maslow, hümanist psikolojinin kurucusu, onlardan farklılaşıyor. Diyor ki, insanı güdüleyen şey kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır diyor. Bakın burada ihtiyaç kelimesi önemli. Yani kendini gerçekleştirme bir ihtiyaçtır. Ve biz bu dünyada, hani benim temel inanışım veya inandığım felsefede budur. Biz kendimizi gerçekleştirmek üzere bu dünyaya geldik.
Yani bu hocam suya, yemeğe ihtiyacımız olduğu gibi bir ihtiyaç değil mi?
İhtiyaç. Ruhsal tekamül için buradayız. Ruhsal ilerleme, gelişme için buradayız. Ve gerçekten bu kendini gerçekleştirme yolculuğundan, ruhsal tekamül yolundan saptığımız zaman da hasta oluyoruz. Potansiyellerimizi gerçekleştiremediğimizde hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak, psikolojik olarak hasta oluyoruz. Bunu şuna benzetiyorum. Bir at ne zaman talihsiz olur mesela? Koşamazsa talihsiz olur değil mi? Deriz ki talihsiz bir at. Çünkü temel işlevi atın koşmaktır. Köpek koklayamazsa talihsiz olur. En temel işlevi o. Kuş uçamazsa talihsiz olur mesela. İnsan için ne düşünebiliriz? İşte insan da kendini gerçekleştirme, ruhsal tekamülünü gerçekleştiremiyorsa talihsizdir aslında. Varoluş amacından sapmış oluyor o zaman. Bu amaçtan saptığı zaman da diğer hiçbir şey onu mutlu edemiyor. Huzuru hiçbir zaman bulamıyor. Diğer maddi şeylerde, dışarıdaki şeylerde bulamıyor huzuru. Çünkü asıl yolundan sapmış oluyor.
Ve kendini de oyalamış oluyor hocam.
Oyalamış oluyor.
O halde ilk yapmamız gereken şeylerden biri de bu amacı doğru belirlemek hocam. Burada çok önemli herhalde değil mi?
Tabii yaşam amacını belirlemek çok önemli. Ve önümüzdeki en zor görevlerden birisi yaşam amacını belirlemektir. Ama ben her geçen yıl daha iyi bir insan olacağım. Her 6 ayda bir daha önceki halime göre daha geliştireceğim kendimi. Her anlamda, fiziksel anlamda, görünüş olarak, kariyer olarak, bilgi olarak, insanlara yaklaşım olarak. Yani sürekli bir olgunlaşmaya doğru gittiğimizi bilmek bize iyi hissettirir mesela. Mutluluk dediğimiz şey de zaten insanca yaşamanın bir yan ürünüdür. Aslında bu şekilde erdemli yaşadığımızda, kendini gerçekleştirme yolculuğunda ilerlediğimizde, düşünce yapımız geliştiğinde, entelektüel iyi oluşturuyoruz mesela. Habire yeni şeyler öğrendik, sanatla ilgili şeyler öğrendik, yeni düşünceler, fikirler öğrendik. Bunlar oldukça, yani zihinsel, bilişsel gelişimimiz sağlandıkça daha iyi hissetmeye de başlarız. Ve mutluluğa da bu anlamda ulaşmış oluruz veya huzura.
Evet hocam, o zaman mutluluk bizi orada ileride bekleyen bir nokta değil.
Evet.
Bu zaten süreci de kapsayan bir şey. O yüzden biz herhalde mutluluğu akışla beraber tanımlıyoruz.
Kesinlikle.
Değil mi? Sanki hep şey gibi ya, şartlı arıyoruz hocam. Şunlar olursa mutlu olurum, şunları çıkartabilirsem çok mutlu olacağım. Oysa ki mutluluğu o yüzden genelde daha böyle kuş bakışı.
Sonuç odaklı bakıyoruz biz.
Bakıyoruz.
Ama aslında mutluluk süreç odaklıdır. O yüzden mutluluk aranmaz, mutluluk yapılır, yaratılır derler ve bir örnek verilir. Mutluluğu yapmak bir ekmek yapmak gibidir. Ekmek yapmak için ne gerekiyor? Un gerekiyor, hamur yoğurmanız gerekiyor, sonra onu pişirmeniz gerekiyor. Bir ekmek olacak. Evet. Ve işin ilginç tarafı, bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Yani bir kez ekmek yaptım, bitti, tamam, ulaştım sonuca. Böyle bir şey değil. Mutluluk da böyle. Sürekli yapmamız gerekiyor, sürekli yolculuk halinde olmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda dediğim gibi bu yolun da belirlenmiş olması gerekiyor. Bu da işte iyi insan olma veya kendini gerçekleştirme dediğimiz ihtiyaçla alakalı bir durum. Bu kavramı ortaya atan kişi Abraham Maslow'dur, hümanist psikolojinin kurucusu. Kendisi olumsuz şartlarda büyümüş birisidir. Gerçekten dışlanmış, zorbalığa maruz kalmış, annesi çok sorunlu bir kadın. Buna rağmen hümanist psikoloji gibi bir yaklaşım geliştirmiş. Hani bir terörist olsa ya da insanlardan intikam almak isteyen birisi olsa çok şaşıracağımız bir kişi değil. Gerçekten olumsuz bir çocukluk geçiriyor. Kendisini çok çirkin buluyor mesela. O kadar çirkin buluyor ki metroda boş vagonlarda oturuyor mesela. Kimseyle göz göze gelmemek
için. İnsanların içine çıkamayacak kadar...
Kendini öyle algılıyor. Tabii burada şey de hep söylüyorum. 1912'de falan bu olaylar oluyor. 1912'de de New York'ta metro varmış yani.
Acayip bir şey.
İlginç bir şey bu da gerçekten. Ama böyle bir yaşamı var gerçekten. Ama çok zeki. Mesela onun beraber çalıştığı hocalarından birisi... Louis Terman'dı yanlış hatırlamıyorsam, şey yapıyor, bir zeka testi geliştiriyor ve ona da uyguluyor. Diyor ki şimdiye kadar uyguladığım kişiler içerisinde en yüksek zekaya sahip kişi Abraham Maslow.
Şimdiye kadar dediğim binlerce kişidir.
Tabii bir sürü kişiye yapmış, sonuçta bu konuda araştırmalar yapıyor. En yüksek puanı o aldı diyor. Böyle birisi, dolayısıyla kendisini bu alana yöneltmiş ve kendini gerçekleştirme kavramı üzerinde durmuş. Yalnız bir şeyi söylememiz gerekir. Sonuçta Amerikan kültüründen çıkmış bir şey ve potansiyel kavramına çok odaklanmıştır. Kendini gerçekleştirmede evet iyi ve erdemli olan insan kısmı vardır ama aynı zamanda başarılı olma kısmı da baskındır. Potansiyellerini kullanmada belki o Amerikan kapitalizminin ya da kültürünün etkisi diye.
Yani, bunu soracaktım size.
Evet.
Aklıma bu geldi. Yani bu Amerika'nın tamamen kültürel kodlarından mı kaynaklı? Özellikle biz tamam Almanlar da çok etkilidir ama Amerikalılardan da hocam işte mesela başarı William James'ler olsun ki ilk din psikoloğu mesela kendisi hemen hemen kabul edilen evet. bir kişidir. Birçok akımın, psikolojik akım da Amerikan kökenli. Ya Alman ya Amerikan olduğunu tabii. biliyoruz. Burada herhalde Amerikalıların biraz da hümanistik özellikle psikolojide etkili olmaları.
Evet, hümanistik psikoloji orada çıkıyor. Psikanaliz Avrupa'da çıkıyor. Davranışçı ekolde Amerika'da çıkıyor baktığımız zaman. Tabii bunlar Amerika'nın bir çekim merkezi olmasıyla da.
Kozmopolit olması zor herhalde biraz.
O etkiliyor.
Yani dünyanın, farklı milletlerden birçok insanların bir arada olması.
Çok zeki insanların oralara gitmesi. İşte düşünün Maslow. Yanlış hatırlamıyorsam Rusya'dan göç eden bir Yahudi aile oraya gidiyor. Dolayısıyla orada bir şeyler geliştirmişler ama özellikle başarı kısmı kendini gerçekleştirmede de vardır. Mesela pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman'ın PERMA modeli diye bir mutluluk modeli vardır. Onlardan mesela 5 tane şey vardır işte mutluluğun ayağı, anlam vardır, diğerleriyle ilişkiler vardır. 4-5 tane böyle şey var, olumlu duygular falan. Bir tanesi de başarıdır mesela. Yani Amerikan toplumunda başarı olmazsa şey kabul edilmiyor. Yani o hani mutluluk eksikmiş gibi
algılanıyor.
Bizde biraz daha farklı olabilir. Başarı o kadar ön planda görülmeyebilir mesela.
Evet. Abraham Maslow'u soracağım size ama bu anlattıklarınızdan şu dikkatimi çekti. Şimdi mesela Adler'den örnek verdiniz hocam. Adler kendi çocukluğunda ve küçüklüğünde belirli bir takım fiziksel problemler yaşayan evet. bir kendisi psikolog. Böyle bir bakış açısına gitmiş. Şimdi Dr. Frank'tan örnek verdiniz. Frank anlam diyordu.
Evet.
Kendisi toplama kamplarında zaten uzunca vakit kötü muamelelere maruz kalmış ve orada bir şey yakalamış. Freud'a baktığımızda aile hayatı biraz karışık.
Karışık.
İşte üvey baba var, anne var ama biraz sorunlar yaşıyor. Yine Maslow'u biraz açtınız. Aslında şunu görüyorum, herhalde biraz psikologlar da kendi kuramlarını oluştururlarken hem kendi tabiatlarının ve kendi dönemlerindeki kültürel bir unsurun artı kendi bireysel tecrübelerinden yola çıkarak herhalde belirli kapılar açmaya çalışıyorlar.
En iyi kendimizi biliriz. Yani şu dünyada en çok tanıdığımız kişi kendimizizdir. Diğer herkes bizden sonra gelir. Dolayısıyla her kuramcı, her teorisyen aslında kendinden yola çıkarak insanları açıklamaya çalışmıştır ya da o psikolojik kuramını geliştirmiştir. Mesela yine verdiğiniz örneğe çok benzer Harry Stack Sullivan var. Kişiler arası ilişkiler kuramını geliştirmiştir. Gerçekten ilişki problemleri olan, çok yalnızlık duyguları yaşayan birisidir. Ona ihtiyaç duyduğu için onu geliştirmiştir diyebiliriz yani ve Adler'in işte yetersizlikleri var bu anlamda kendisini yetersiz hissediyor aşağılık kompleksleri var çocukken eksiklik duygusu var yani.
Bu aşağılık duygusu kompleksi var bunu da kendi kuramına yansıtıyor tabii, zaten. Tabii. Birçok üstünlük çabasının dayandığı nokta herhalde bu. Zaten kendisi hep bildiğim kadarıyla doktor olmak istemiş. Bu evet. problemleri herhalde yenebilmek
evet,
için
evet. böyle bir hikayesi. Tabii güçlü düşünürler bunlar. Hepsi de gerçekten güçlü düşünürler. O şekilde bakabiliriz. Hepsi kendi bakış açısıyla insanı açıklamaya çalışmış baktığımız zaman. Yani Freud'u da, Adler'i de, Jung'u da öyle. Kim varsa yani insanı açıklamaya çalışmış kişiler. Önemli bilim insanları doğal olarak da. Ama hiçbiri belki tam anlamıyla insanı açıklayamayacak. Çünkü insan sandığımızdan çok karmaşık. Gerçek.
Komplike olduğu için hocam evet. tek bir kuram şunu açıklar diyemiyoruz değil mi?
Diyemiyoruz.
Birçok şeyden yararlanılması gerekiyor.
Ya hiçbir şey. Yani işte bir kediyi açıklamak, o yüzden en başta onu dedim. Hani öğrenmiş olarak dünyaya geliyor. Evet. Çerçevesi belli kedinin yani. Ne yapacağı, davranış paternleri, her şey belirli. İnsan öyle değil. İnsan gerçekten son derece vahşi de olabiliyor. Müthiş sanat eserleri de ortaya koyabiliyor. Çok meleklerin üstüne çıkacak kadar iyi de olabiliyor. Diyoruz ki hani nasıl bu kadar oluyor? Mesela öyle insanlar var ki altruizm, özgecilikle ilgili araştırmalarda ön plana çıkıyor. Hiç tanımadığı insanları araştırıp buluyor ve böbreğini bağışlıyor mesela.
İnanılmaz bir şey.
Hani çok ileri düzey bir özgecilik, yardımseverlik. Hatta bu düzeyini patolojik altruizm olarak da nitelendiriyorlar işte. Öbür tarafta da doğrunun diğer ucunda da çocukları öldürebiliyor. İşte görüyorsunuz Gazze'de gerçekten içimiz parçalanıyor. Yani nasıl yapabilir? Yapabiliyor. İnsan gerçekten bu doğrunun iki ucunda değişen derecelerde davranışlar gösteren bir canlı. Dolayısıyla açıklaması da çok kolay bir canlı değil yani baktığımız zaman.
Evet. O bana işte Kur'an'daki şey ayetini hatırlatıyorsunuz hocam. Yani insanların hem Allah'ın şerefli kılması.
Evet.
Ama aynı zamanda esfele safilin. Yani o potansiyeli de vermesi.
En aşağılıkta olabiliyor
en
değil mi?
Olabiliyor insan. Ama aynı insandan bahsediyoruz hocam. Yani tabiatıyla, ruhuyla aynı insan olmasına karşı.
Malzeme aynı. Malzeme biyoloji aynı. Atomlardan oluşan bir evet. canlı ama gerçekten bu şekilde çok farklı, çok iğrenç davranışlar da gösterebiliyor. Psikopatlık da var. Dediğim gibi melek gibi bir evet, insan da olabiliyor yani.
Maslow demişken hocam, istiyorsanız bu ihtiyaçları hiyerarşisini biraz açalım.
Evet.
Zaten bizde genelde toplumda da Maslow dendiği zaman en çok bilinen ihtiyaçlar hiyerarşisidir. Bir piramidi var hocam onun.
Evet.
Ama gerçi o piramit Maslow'a galiba ait değil.
Değil.
Sonradan herhalde atfediliyor.
Evet. İhtiyaçlar konusunda çalışıyor. Maslow'un kuramı şudur. Nevrozu bir ihtiyaç eksikliği, eksiklik hastalığı olarak görüyor. Nevroz dediğimiz şey
evet, eskiden... Onu açalım diyecektim hocam. Nevroz nedir?
Eskiden hastalıkları temel olarak iki gruba ayırıyorduk. Nevrozlar ve psikozlar diye. Nevrozlar daha çok işte anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları, mutsuzluk, depresyon gibi hastalıklar. Psikozlar ise daha ağır, şizofreni, paranoid bozukluk gibi, daha biyolojik kökeni baskın olan, genetik yönü baskın olan daha ağır bozukluklardı. Nevrozları işte Maslow bir eksiklik hastalığı olarak görüyor. Yani diyor ki bir kişide nevroz varsa belli ihtiyaçları karşılanmıyordur. Sevgi ihtiyacı karşılanmamıştır, ilgi ihtiyacı karşılanmamıştır, saygı ihtiyacı karşılanmamıştır, onaylanma ihtiyacı karşılanmamıştır. Yani bir eksiklik yaşıyor. Bunu da şeye benzetiyor. Yani bir vitamin eksikliği olduğunda vücudumuz nasıl farklı bir belirti gösteriyorsa...
Alarm veriyor adeta.
Alarm veriyor.
Evet.
Bir ihtiyacımız, psikolojik ihtiyacımız karşılanmadığında da aynı durum oluyor diyor Maslow. Yani bir eksiklik hastalığı, bu eksikliği de giderdiğimiz zaman iyileşme olur diyor. Ve bu doğrultuda, bu düşünce doğrultusunda da ihtiyaçlar, psikolojik ihtiyaçlar konusunu çalışmıştır kendisi. Ama hepimizin bildiği o piramit, ihtiyaçlar piramidi gerçekten dünyada psikoloji denince herkesin hemen hemen bildiği bir şeydir azıcık. Bir kitap okumuş herkes bir yerde karşılaşmıştır. Evet. Onu kendisi çizmiyor. Yani ne notlarında, ne mektuplarında, ne kitaplarında, ne makalelerinde Maslow hiçbir zaman piramit çizmemiş. O konuyu anlatmış, teoriyi anlatmış. Daha kolay anlaşılsın diye bir öğretim görevlisi yanlış bilmiyorsam bunu çiziyor daha kolay anlatılsın diye o şekilde
şematik hale geliyor.
Yaygınlaşıyor, gidiyor ve işte orada en altta fiziksel ihtiyaçlar var, ardından güvenlik ihtiyacı geliyor, ardından işte saygı, ilişki ihtiyaçları, sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı. Daha sonra kendisi de değiştiriyor 1970'lerde. Bilme, anlama ihtiyacı geliyor, estetik ihtiyaçlar geliyor, kendini gerçekleştirme ihtiyacı ve doruk yaşantılar diye böyle aşama aşama giden bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Eleştiriler de var bununla ilgili ama genel olarak kabul edilen bir şeydir. Alttaki bir ihtiyaç belli düzeyde karşılanmadan üstteki bir ihtiyaca geçilemez diyor. Yani en altta fizyolojik ihtiyaç var, tamamen karşılanması gerekmiyor. Tamamen doymam gerekmiyor ya da ortamın çok sıcak olması gerekmiyor mesela. Ama yaşamımı sürdüreceğim kadar sıcaksa, az bir şey yiyebiliyorsam bir üst ihtiyaca, güvenlik ihtiyacına geçebiliyorum. O karşılanırsa ait olma ihtiyacına geçiyorum. İşte saygı ihtiyacı, ardından mesela hep toplumda biz şey deriz ya, işte insanlarımız niye kitap okumuyor? Evet. Bu Maslow'un kuramı bunu çok iyi açıklıyor aslında. Kitap okuma bir ihtiyaç olması gerekiyor. Bilme, anlama ihtiyacı kısmına gelmesi gerekiyor.
Ama biz aşağıdakiler hocam tamamlayamadığımız kesinlikle için oraya bir türlü gelemiyoruz.
Gelemiyoruz. Yani sokaktaki bir insanın öyle bir henüz amacı, ihtiyacı yok. O ihtiyaç ortaya çıkmamış. Bilme, anlama ihtiyacı karşılandıktan sonra estetik ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Sanatla ilgilenme mesela. Yani toplumların derecesini de gösteriyor.
O yüzden işte insanlar belirli tabloların nasıl bu kadar pahalı olduğunu anlayamazlar değil mi?
Ya sadece tablo da değil.
Nedense o geldi tabii aklıma. Yoksa yok. Evreni inceleme, evrene bakma.
Hepsi.
Şey derler hocam, yani ben işte evreni o kadar güzel inceliyorum ki işte evrene baktığımda, teleskopla gökyüzünü incelediğimde hayranlık almış olduğum o zevk diyor. Mesela yeme içme konusunda en sevdiğim yemeği bile yesem onun yanında bir hiçtir gibi.
Evet.
Bir...
Bruce Lipton var, hücre biyoloğu. O işte şey diyor, ilk kez hücreyi gördüğümde falan şeyle, mikroskopla büyülenmiştim diyor. Yani o şekilde anlatıyor mesela. Ama estetik ihtiyaç dediğimizde sanatın da ötesinde bunu yaşama dahil etmek. Evimizin estetik olması, giyim kuşamımızın öyle olması, ne bileyim şiir yazma, şiir okuma, edebiyatla ilgilenme, bir filmdeki estetiği görme. Evlerimizin estetik olması, dış görünüşünün, şimdi öyle değil değil mi? Yani kibrit doğru, kutusu gibi maalesef apartmanlarda yaşıyoruz. Ama Safranbolu'ya gittiniz mi bilmiyorum.
Yok hocam.
Ya da Beypazarı'na falan, hani böyle eski Türk evlerinin olduğu şeylere. Safranbolu'ya gittiğimde büyülenmiştim gerçekten.
Yani biz fotoğraflardan görüyoruz ama gördüğümüz hocam adeta manzara öyle ki fotoğraflayıp evimizi assak o kadar güzel.
O kadar güzel. Geçen hafta Eskişehir'deydim. Orada da Odun Pazarı diye bir yer var. Yine geleneksel Türk evleri. Böyle iki katlı ahşap evler. O kadar estetik. Yani insan şey düşünüyor. Safranbolu'ya gittiğimde de aynı şeyi düşünmüştüm. O estetik düzeyinden buraya nasıl geldik? Evlilik. Böyle kara, kuru, gri binalar, kibrit kutusu gibi.
İç içe, dip dibe hocam.
Tabii estetik duygusu.
Mahreminizin de kalmayacağı kaybolmuş. Bir şey. Estetik duygusu kalmıyormuş.
Yani hiçbir şekilde bir estetik kalmamış. Dolayısıyla onun işte ihtiyaç durumuna gelmesi gerekiyor.
Bu hocam şundan demek kaynaklı. Bazen bir apartmana bakıyorsunuz. Mesela 4-5 katlı apartman olduğunu varsayalım. Üstteki balkon o kadar güzel ki hocam. İşte böyle yeşillendirilmiş değil mi? Süsler falan asılmış. Bir şekilde insanın gözüne hoş geliyor. Alt katındaki binaya bakıyorsunuz, alt balkonda ise çöpler yığılmış. Kesinlikle. Tam bir bakımsızlık içerisinde. Oysa ki bakın aynı apartman, aynı balkon değil mi? Bir taraf nasıl bir güzelleştiriyor, insanı dışarıdan şöyle bakıldığı zaman estetik duygusunu kesinlikle cezbediyor.
Bu dediğinizi yaşadım.
Evet.
Bu şimdi oturduğum eve yeni taşındığımda gerçekten tam karşımdaki şey dairenin balkonu. Gözüküyor. O kadar güzel ki hani şu duyguyu oluşturmuştu. Ben de hatta pozitif psikolojide birisi bunu araştırsa diye de düşündüm. Zevk sahibi olmak diye bir şey var. Yani dediğiniz gibi aynı daireler, altlı üstlü 3-4 tane. Birisi zevk sahibi
ki
yani.
Ki hocam ya, ortalama hani ekonomik gelir de aynıdır.
Aynı.
Çünkü aynı apartman, aynı, aynı semttesiniz. Aşağı yukarı kazancınız da hani benzer olacaktır.
Birisinin estetik duygusu daha gelişmiş, zevk sahibi.
Evet.
Belki duvarın astığı küçük bir şey, oradaki çiçek, düzen. Diğerinde o yok. Demek ki o ihtiyaç şeyine, düzeyine gelmemiş oluyor. İşte en sonda da kendini gerçekleştirme ihtiyacından bahsediyor.
Evet.
O artık böyle insanlığın zirvesine çıkmayla alakalı, adil olmayla alakalı, insanlara yardım etme, ayrım yapmama bir sürü özellik var. Hani kendini gerçekleştiren insanların özelliklerinden bahsederiz. Bu anlamda o ihtiyaçlar hiyerarşisini tamamlamış oluyoruz.
Sevgili hocam, bu özellikler önemli ama ara vaktimiz geldi. İsterseniz aramızı verelim.
Tabii.
Sonrasında hocam bu özellikleri soracağım. Özellikle ben şuna da takıldım. Yani sadece kendisine yönelik olan eylemlerde değil de başkalarına dokunmak da bu Tabii. sürecin bir parçası. Belki bireyselciliği veya bencilliği engelleyen, başkalarına da bir şekilde hayatlarına dokunan bir faktör var.
Öyle önemli çünkü zaten komşunuz mutlu değilse siz de mutlu olamazsınız. Değil mi? Yani.
Evet. O zaman aramıza gidelim hocam. Aradan tamam. sonra bunları biraz daha açalım. Tamam. Efendim Profesör Doktor Tayfun Doğan bizlerle, kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Tayfun Doğan hocamız bizlerle. Bugünkü temel konumuzsa kendini gerçekleştirmek. Hocam ilk bölümde epey şeyden bahsetmiş olduk. En son Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisinden evet. bahsetmiştik. Tam böyle kendini gerçekleştirmiş olan insanın temel özellikleri nelerdir? Nasıl kendimizi gerçekleştirebiliriz? Bunları konuşacaktık hocam. Buyursunlar.
Evet. Yani kendini gerçekleştirmiş insan demek tüm insani sorunları aşmış insan anlamına gelmiyor. Yani kendini gerçekleştirmiş olduğunu kabul ettiğimiz kişiler de pek çok sorunlar yaşıyorlar. Ve Maslow'un bunu nasıl geliştirdiğinden kısaca bahsedeyim isterseniz. Yani böyle bir fikir nasıl aklına geliyor? Kendisi araştırma görevlisi olduğu zamanlar etrafındaki insanlar var. İki tane hocasına çok büyük hayranlık duyuyor. Diyor ki kendi ifadeleriyle sanki uzaydan gelmiş gibiydiler diyor. Yani her davranışları olgun, insanlara güzel yaklaşıyorlar ve onlarla ilgili not almaya başlıyor, model alıyor. Sonra bunu genişletiyor ve kendini gerçekleştirdiğini düşündüğü insanların listesini oluşturuyor. Bunların hayatta olanlarla gidip görüşmeler yapıyor, ölmüş olanların biyografilerini okuyor ya da onları tanıyan insanlarla konuşuyor. İşte Amerikan başkanları var içinde, ne bileyim çeşitli felsefeciler var. Tabii Batı kültürüne ait kişiler. Belki şimdi olsa Çin kültüründen de, bizim Türk İslam kültüründen de, Rus kültüründen de her toplumda böyle değerli büyük insanlar vardır. Onları da alabilirdi belki. Ama o dönem internet yok, bir şey yok. Kendi çevresinden ulaşabildiği kişileri buluyor ve onların özelliklerini çıkarıyor, ortak özelliklerini çıkarmaya başlıyor. Bunları çıkarıyor ve bu şekilde kendini gerçekleştiren insan modeli oluşturmaya çalışıyor. Yani 1950'lerde falan böyle bir çalışma çok değerli. Gerçekten çok orijinal bir düşünce. Hani insanların aklına da genelde kendini gerçekleştirme kavramını okurken şey gelebilir ya, hiç mi doğu toplumlarında şey yoktu hani, bilge insan yoktu diye gelebilir. Biz de oturup şimdi yenisini yapabiliriz yani.
Kendimizi
evet,
yapalım.
Bizde de var yani. O yüzden yüksek lisans doktora öğrencilerimize öneri olabilir illa. Çünkü o dönemde o adam böyle bir yol açmış, böyle bir şeyi araştırmış.
Kendi sınırlı imkanlarıyla.
Tabii ki. Ve ne bulmuş? Yani kendini gerçekleştiren insan dediğimizde de dediğim gibi her sorunu aşmış, sıfır sorunlu. Böyle bir insan yok zaten yani. Ama işte kendini kabul eden, diğer insanları kabul eden, olgun yaklaşan diğer insanlara, daha demokratik bir yapıya sahip, insanlarla özdeşleşmiş, kendisini onlardan bir parça olarak gören ve o bünyeye, insanlık topluluğuna katkı sağlamaya çalışan bir birey olarak görmüş. Yaratıcı ve orijinal olduklarını görmüş. Kendini gerçekleştiren bireylerin hepsinin orijinal, özgün bireyler olduğu.
Taklit değil, bu çok önemli.
Değil. Yani ve şu da var, hani taklitin ötesinde doğal, sade ve spontanlar. Yani sahtelik yok. Olduğu gibi, hani bizde içi dışı bir olmak evet. dediğimiz durum var. Bu şekilde insanlar, ortak özelliklerinden birisi.
Gösteriş için değil, gerçekten olduğu
nasıl
için.
Nasıl hissediyorsa. Cesurlar bu anlamda. İlla toplumla veya kültürle uzlaşmak zorunda hissetmiyor. Yani bir şey değerlerine uymuyorsa, onu yanlış biliyorsa, zarar görecek olsa bile bir şekilde onu yapıyor mesela. Orada bulunan listedeki kişilerden biri Abraham Lincoln'dür, Amerika'nın başkanlarından birisi. Köleliği kaldırmıştır mesela ve bu canına mal olmuştur. Daha sonra suikaste uğramıştır gerçekten. Çünkü köleliği kaldırdığında bir sürü insan zarar etmiştir. Köle sahibi olan insanlar. Ama bu buna o kadar yürekten inanıyor ki hani köleliğin olmaması gerektiğini ve kaldırıyor.
Bedel ödemeyi göze alıyor hocam.
Evet.
Onun bedelini ödemeyi de göze
alıyor. Göze alıyor. Kültürlenmeye direniyor.
Evet.
Yani kültürün her şeyini doğru kabul etmiyor. Evet, kültürlerimizde, geleneklerimizde bir sürü güzel şey vardır. Ama kültür dediğimiz insan yapımı bir şeydir. İnsan üretimi sonucu oluşmuştur. O yüzden hata da vardır. Geçmişte geçerli olup şu anda geçerli olmayan da vardır değil mi?
Beşeridir, kutsallaştırmayız. Güzel olanı alırız hocam.
Mesela bizim kültürümüzde de hani işte babanın yanında çocuğun sevilmemesi falan ya da bir babanın çocuğunu sevmemesi şımarır falan bir kültürdür. Ama yanlış bir kültürdür işte yani.
Genelde öperken bile uyurken öper.
Uyurken öper değil mi? Ne kadar yanlış mesela ama kültür var bu oluşmuş bir şekilde. Dolayısıyla kültürlenmeye direniyorlar. Bu anlamda cesurlar. Varoluşsal cesaret dediğimiz bir şey var. Yani olduğu kişi olmak için cesur olma, gelişimini devam ettirmek için cesur olma, engellere rağmen cesur olma, karşı çıkanlar olmasına rağmen cesur olma. Yani kolay bir şey değil kendini gerçekleştirmiş insan olmak. Pek çok acıya da göğüs germeniz gerekir ama umurunda olmaz onların şey. Yani üzülmezler bu anlamda, çok eleştirilir.
Hocam amaç kutsal ve güzel olunca o uğurdaki bedel ödemek de insana biraz tatlı gelir zaten.
Tabii.
Biraz amacımızı ne kadar değer verdiğimizle, o varoluşsal süreci ne kadar yaşadığımız orantılı olsa gibi. Bazen o yolda çekilen çileler de kutsaldır.
Kutsaldır ama tabii ki bunun için güçlü olmak gerekiyor yani. Kolay bir şey değil ki. Şimdi günümüzde olsalar dayanabilirler miydi bilmiyorum, biliyorsunuz bir sosyal medya linçi diye bir şey var. Ortaya yeni ne atarsanız atın bir linç kültürü oluşmuş durumda. Karşı koymak gerçekten kolay değil her insan için bu anlamda. Bunun dışında takdir edebilme özellikleri yüksek. Etraflarındaki güzellikleri görebiliyorlar mesela ve takdir ediyorlar. Takdir duygusu gelişmiş bu anlamda. Onun dışında özerk bireyler, bağımsızlar ve biraz daha az insan çok huzur diyen kişiler, hemen hemen hepsi. Yani çok büyük kalabalıklarla iştigal etmek yerine daha sınırlı sayıda insan var etraflarında.
Biraz daha sade bir belki yaşantı değil mi bu?
Evet, sade bir yaşantıları var. Daha az kişiyle daha derin ilişkiler kuruyorlar. Yüzeysel ilişkileri sevmiyorlar bu anlamda. Yani tercih edilmiş bir yalnızlık ve sadelik var. Gönüllü bir sadelik var bu anlamda.
Biz de pek hayatımız öyle demez miyiz? Yani işte şu kadar arkadaşım olacağını, iki tane sağlam dostum olsun.
Tabii öyledir zaten. Öyle olması gerekir aslında. Hani çünkü sanatçılarda falan bunu görüyoruz işte. Yüz binler, milyonlar tanıyor. Ama işte pek çok sanatçının röportajında rastladım. İşte otel odasına gidip ağlıyordum diyor mesela.
Yalnızlıktan değil mi?
Evet, konseri bitiriyor.
Tanıdığı yüz binlerce insan var. Ama, onu tanıyan milyonlar var.
Evet.
Ama dertleşip şöyle hani iki muhabbetin belini kıralım deriz ya hocam.
Evet.
Samimiyet.
O yok. O yok. O yok. O yüzden de gerçekten bu insanlar az insan çok huzur diyen insanlar. Yani daha derinlemesine ilişkiler kuran insanlar. Üreticiler, hepsi bir şey üretmiş, bir şey ortaya koymuş bu anlamda. Bu önemli ve değerli gerçekten. Yani çalışkan insanlar baktığımız zaman. Bunun gibi pek çok daha özelliğe sahipler. Yani kendini gerçekleştiren insan dediğimiz insan bizim gözümüzde biraz bir insanın olması gereken özellikleri, ideal insan diyebileceğimiz insanlar.
Aslında çok da böyle hani uzak, aman aman çok zor şeyler değil.
Uzaylı değil yani.
Uzaylı değil, evet.
Değil. Olması gereken olması aslında gereken. İşte ilgili, sevgi dolu, doğal davranan, yapmacık davranmayan, dediğim gibi üreten, çalışan, insanlara saygılı, böyle insanlar yani baktığımızda. O yüzden kendini gerçekleştirme iyi bir ideal olabilir bizim için veya ulaşılması gereken bir amaç olabilir.
hedefimiz olabilir hocam bu anlamda. Evet, ben aslında ilk de hani ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsederken en altta hocam fiziksel ihtiyaçlarımız var değil mi? İşte Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen bir söz hep aklıma gelir. Aç adama dini sorulmaz.
Evet.
Yani aç adama senin dininle hangi dine inanıyorsun denmez. Önce o temel
fiziksel ihtiyaçlar güvenlik ihtiyacı karşılanacak. Mutlu da olamaz zaten. İnsanlar araştırmalar bunu gösteriyor. Yani ben karnım açsa, üşüyorsam, güvenlik, kendimi güvende hissetmiyorsam, güvenlik deyince de sadece can güvenliği gibi düşünmeyin. Yani iş anlamında güvende hissetmiyorsam, geleceğimi güvende hissetmiyorsam, toplumda adaletsizlik varsa ve kendimi güvende hissetmiyorsam, başıma bir şey gelirse adalet arayamam diye düşünüyorsam mutlu olamaz. Toplumların mutluluk düzeyini bunlar belirler yani doğal olarak. Bunlar temel. Bunlar herkeste olacak. Herkesin fiziksel ihtiyacı karşılanacak. Güvenlik ihtiyacı karşılanacak. Ondan sonra diğer ihtiyaçlara geleceğiz. O yüzden bir ihtiyaç modeli vardır. Biraz şey gibi düşünebiliriz. Bu temel işte fiziksel, güvenlik ve ilişki ihtiyaçları yelkenli modeli vardır. Yelkenin alt kısmıdır. Diğer ihtiyaçlar ise saygı, onaylanma, estetik, bilme anlama ihtiyacı.
Suyun üzerinde kalan.
Yelken. O bizi uzaklara götürür onlar. Hatta bunu yine bir model var.
O yelken hani suda kalma, yaşama olarak galiba.
Evet yani
suyun üzerinde delik durabilmemiz için delik olması gerekiyor.
O sağlam olacak öncelikle oturduğumuz yer. Ondan sonra uzak kıyılara gidebilmemiz için, denize, okyanusa açılabilmemiz için de yelkene ihtiyacımız var. Üst ihtiyaçlar biraz yelkene benziyor. Yine bunu şöyle de anlatıyoruz. Yani ihtiyaçları, temel ihtiyaçlar, konfor ihtiyaçları ve olgunlaşma ihtiyaçları diye de bölüyoruz. Temel ihtiyaçlar herkesin sahip olması gereken ihtiyaçlardır. İşte fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik, kendini yaşam içerisinde konumlandırabilecek şekilde bir gelirin olması, bir sürü şey olabilir. Temel ihtiyaçlar. Konfor ihtiyaçları ise arkadaşlık, dostluk, bu tür şeyler belki olabilir. Sevgi, saygı bunlar olabilir.
Yani yaşamamız için zorunlu değil ama mutlu bir birey olabilme
yine olması gerek.
Olması gerek.
Ama işte yetmiyor. O yüzden çoğu insan şunu diyor. Her şeyim var ama neden mutlu değilim? Çünkü olgunlaşma ihtiyaçları eksik. Olgunlaşma ihtiyaçları ne? İşte kendini gerçekleştirme, anlam arayışı, kendini aşma. Yani olgun bir birey olma, tamam mı? Yani o daha üst düzey entelektüel ihtiyaçlar, belki böyle söyleyebiliriz. Bunlar olgunlaşma ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Çünkü toplumların büyük kısmında mutlulukla ilgili araştırmalar yaptığım için konuştuğum ya da gözlemlediğim insanlarda bunu görüyorum. Her şeyim var. Arabam var, işim var, arkadaşlarım var, ailem var, çocuğum var. Neden mutlu değilim diyor mesela.
Evet.
Çünkü olgunlaşma ihtiyaçları karşılanmıyor, yetmiyor onlar. Belli bir seviyeye kadar onlar yetiyor. Olgunlaşma ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor.
O zaman ekonomik düzeyde bir yere kadar hocam bizi mutlu eden
tabii,
unsur.
Tabii.
Yani ekonomimiz çok yükseldikçe mutluluğumuz da çok artacak diye bir kaydı herhalde yok.
Yani orta düzeyde bir gelire sahip olmak şart mutluluk evet. için. Yani yarın ne yiyeceğimi düşünmemem gerekiyor. Nerede kalacağım, nerede yatacağım işte. Bir arabanın olması olabilir. Bunlar temel şeylerdir
temel şeyler,
çünkü.
Evet.
Temel ihtiyaçlar ki aslında devletler de öyledir. Şimdi mesela bir haciz gelse bir şey olsa arabanıza ve evinize dokunmazlar mesela. Yani devlet sizden bir alacağı olursa
evet.
Arabanız var almıyor mesela.
Temel diye. İhtiyaç dedim hocam.
Evet temel ihtiyaç çünkü adam ulaşacak bir yere. Ya da ev temel ihtiyaç gelip devlet evinize el koymaz mesela. Eğer 2-3 tane varsa belki alırlar tam bilmiyorum. Hukukçular biliyordur.
En azından bize 2-3 tane olmadığı için bilmiyoruz hocam yani. Evet.
Oturduğunuz eve devlet dokunmuyor. Borcunuz bile olsa bankaya, başka birine veya devlete el koymuyor çünkü.
Hatta zannediyorum demirbaşlar için de aynısı geçerli diye biliyorum. Evin içerisindeki birçok...
Tam bilmiyorum ama
ev araştırmada
hani
da.
Temel ihtiyaçtır evet. bunlar. Hani bunlara dokunulmaz. Devletler bile bunu, hukuk bile kabul etmiş bu anlamda. Ama... tek başına yeterli olmaz şey. Yani sadece maddi durumunuzun iyi olması tek başına yeterli olmaz. Ama tabii pek çok sorunu da çözer. Hani ileride tekrar başka bir programda belki para mutluluk ilişkisini konuşuruz. Para pek çok soruna çare olan bir şey. Daha iyi eğitim alırsınız, daha iyi sağlık hizmeti, daha iyi beslenirsiniz. Bir sürü kaygılanmanız gereken birçok şeyde kaygılanmazsınız mesela. Zaman satın alabilirsiniz parayla. Yani bazı sevmediğiniz işleri yapmaktan kurtulabilirsiniz. Bir sürü şey yapılabilir. Para bu anlamda önemli ama tek amaç olarak görülürse para, o zaman mutlu etmez. O zaman çok paranız olur ama işte olgun bir birey olamazsınız. Kendini gerçekleştirmiş bir birey olamazsınız.
Evet hocam, teşekkür ediyorum. Yani çok isabetli oldu. İnşallah bir programda da para ve para, mutluluk özellikle ilişkisini. Mutluluk ilişkisini konuşalım. Peki sevgili hocam, burada insanın kendini gerçekleştirmeye götüren davranışlarımız neler olabilir? Yani ben bir birey olarak karar alıyorum. Diyeceğim ki evet ya, hayat memnuniyetim yüksek değil. Kendimden, hayatımdan, çevremden çok memnun değilim. Belirli konularda bakış açımı herhalde zihinsel olarak değiştirmek istiyorum. Artık daha erdemli, daha iyi, daha mutlu bir birey olmaya karar veriyorum.
Evet.
Burada nereden başlamalıyım Temel?
Öncelikli olarak en başta dediğim bir bakış açısını değiştirme. Yani benim buradaki varoluş amacım ruhsal tekamüldür, gelişmektir. Yani ben doğduğum gibi olmamalıyım. Biraz gelişmiş olarak buradan ayrılmalıyım düşüncesine sahip olmak gerekiyor. Onun dışında az önce söylediğim cesaret çok önemli. Cesaret tüm erdemlerin temelidir. Cesur olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Cesur olmadan umut edemezsiniz. Cesur olmadan iyi insan olamazsınız. Cesur olmadan adil olamazsınız. Önce cesaret gerekiyor. Ve dürüst olamazsınız mesela cesur olmadan. Bir zarar görmeyi de göz önüne alarak, bunu da kabul ederek cesur olmanız gerekiyor. Yani cesur olacağım ama bu bana zarar verebilir. Hani dürüst olacağım ama bana zarar verebilir.
Biraz girişimcilikle de ilgili bir durum değil mi? Yani tabii. Girişimci olmak nihayetinde cesaret gerektiren
gerektiriyor.
Bir şey. Çünkü oradaki riski kar ve zarar oranını bir denk getirirsiniz. Evet. Göz almış olursunuz.
Evet
yani.
Zarar bile edeceksen ben dürüst kalmayı tercih ediyorum diyebilmek gerekiyor. Ki kendini gerçekleştiren insanların önemli özelliklerinden biri de dürüst olmadır. Yani tenezzül etmez şeye. Sahtekarlığa, üç kağıda tenezzül etmez. O olgunluğa sahiptir gerçekten yani. Dolayısıyla cesaret çok önemli. Özgün olma çok önemli. Orijinal bir birey olma. Sürprizlerle dolu bir birey olma. Bu çevremize de hediyedir. Yani sürprizlerle dolu bir birey olmak güzel bir şeydir gerçekten baktığımızda. Bir arayış içerisinde olma. Yaşamı böyle keşfetmeye çalışma mesela. Yaşamdaki güzellikleri, yine pozitif psikolojide çalıştığımız bu dönemde bir konu var. Yaşantı zenginliği diye bir konu var. Çok güzel bir konu. Derinliğine bir yaşantı, farklı, ilginç, dolu dolu bir yaşantı.
Yani sıradan düz değil de, evet. Altı dolu.
Dolu. Hocam, hayatın hakkını verme yani. Evet.
Ya şunu anlıyorum, aslında doğduğumuzda fıtratımızın üzerine koyduğumuz her şey bir kar olarak karşımıza çıkıyor hocam yani.
Kesinlikle. O yüzden dedim ya.
Ne ekleyebiliyorsak.
Mutluluk insanca yaşamanın bir yan ürünüdür yani. Evet. O yüzden pozitif psikolojideki mutluluk modellerinden birisi hedonik mutluluktur. Diğeri eudaimonik mutluluk diye geçer. Psikolojik iyi oluş diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Biraz daha erdemlere dayalı bir mutluluk. Ve onda mesela şu söylenir. Yani siz zaten erdemlere dayalı olarak yaşarsanız, erdemli bir birey olursanız mutluluk gelir zaten.
Gelir kendinden.
O şekilde bir durum söz konusu. Dolayısıyla bunlara dikkat edersek, bu söylediğimiz şeylere, kendini gerçekleştirme yolculuğunda ilerlemiş oluruz. Tabii burada bencil olmama, dürüst olma, İnsan yardımsever olma, insanlara yardım etmiyorsak bile en azından zarar vermeme mesela. Yani hiç değilse zarar verme, elinden iyi bir şey gelmiyor, zarar verme. Değerli toplum için, insanlık için, kendin için değerli olan şeylerle meşgul olma.
Hani gölge etme, başka ihsan istemem sözünün karşılığı olsa gerek.
Güzel bir şey var, yakın zamanda öğrendim. Türkçemizde de tabii bu yaşta ilk kez duyuyorum, çok hoşuma gitti. Şey diyor, şefaatinden vazgeçtim, mezarımdan taş çalma yeter diye bir söz varmış Anadolu'da. O yani hiç değilse zarar verme, hani iyiliğini geçtim. Zarar verme en azından. Bunun gibi, ama daha da böyle yeteneklerimiz varsa, becerilerimiz varsa ülkemize, insanlığa katkı sağlama, değil mi? Çünkü hepimiz, kimimiz daha zekiyiz, kimimiz fiziksel olarak daha potansiyelimiz yüksek. Yani insanlığa katabileceğimiz değer üretme burada çok önemli. Çünkü bu bize işe yarar hissettirir. Kendimizi işe yarar ve değerli hissederiz.
Hocam son 5 dakika kala şunu da sorayım. Şimdi ihtiyaçlardan bahsediyoruz ya, modern zaman biraz da tüketim dönemi olarak bize anlatılır. Böyle de tanımlarız. Burada da birçok ihtiyacımız olmayan şey de sanki biraz ihtiyacımızmış gibi sunuluyor. Yani böyle de bir zannediyorum problemle karşılaşıyoruz. Ve insanların birçoğu hocam hayatlarını da ihtiyacı olmadığı halde bunlar ihtiyaçmış gibi sunulduğu için bunların peşinde aramakla geçirebiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu... Sinoplu Diyojen'in gerçekten kendime de model aldığım bir bakış açısı var. Diyor ki, ihtiyaçlarımız çok azdır, isteklerimiz sınırsızdır. İstekle ihtiyacı bir defa ayırt etmemiz gerekiyor. Yine onların ekolünden, Stoacılardan Marcus Aurelius var. Roma imparatorudur ama çok sade bir yaşam sürmüştür. O da şey diyor, mutlu olmak için ne kadar az şeye ihtiyacım var diyor. Yani bir şey istek mi, ihtiyaç mı ayırt etmemiz gerekiyor. Ve ihtiyacımız çok az yani baktığımız zaman. Hele ki fiziksel ihtiyaçlarımız gerçekten az yani. Yani 3 evin, 5 evin, 10 evin, 10 arabanın olması çok bir şey değiştirmiyor.
Çünkü hocam aynı anda 2 evde, 3 evde kalamıyorum.
Kalamıyorsun.
Aynı anda 5 arabam da olsa bunlara binemiyorum. O an bir tanesine bunun
kesinlikle
sahip.
O yüzden hedef sahip olmak değil de işte kendini gerçekleştirme dedik ya, olmak olması gerekiyor. Yani benim olmam, olgunlaşmam önemli. Sahip olma yaşayacağım kadar olması gerekiyor ve bu konuda da şu anda dünyada çok yaygınlaşan bir ekol yaklaşım var. Minimalizm diye geçiyor. Özellikle Uzak Doğu'dan, aslında bizim toplumumuzda da var olan bir şey ama oradan gelince daha değerli
kıymetli oluyor,
kıymetli
sanki,
oluyor. Gönüllü sadelik diye çeviriyoruz bunu. Yani herkese şunu tavsiye ediyorum, evlerinizi sadeleştirin yani. Evler eşya yığınına dönüşmüş durumda.
Biraz az eşya çok huzur, mutlusunu biraz yaygınlaşma.
Kullanabiliriz orada çünkü çok eşya stres yaratıyor. Evin her yeri eşya dolu. Kullanmadığımız elbiseler, tabak, çanak, ne bileyim her şey.
Evet.
O yüzden sadeleşme çok önemli.
Zihnimizi de çok yoran bir şey olmaz mı?
Kesinlikle.
Çok eşya demek zihnimizi birçok defa o eşyaları
stres,
hocam.
Stres oluşturuyor.
Stres yükleyecek bize.
Evet.
Zihnimize bir şekilde onlarda olacak.
Sadeleşme o anlamda çok önemli. Stresten, hatta çok zengin kişilerde bile bu vardır, hani Steve Jobs falan hep mesela işte şey denir ya, aynı elbiseyi giyiyordu. Çünkü kafası rahatlıyor şey. Bir sürü karmaşanın içerisine girmek istemiyor mesela. Evlerin öyle sade olması gerekiyor. Yaşamın sadeleştirilmesi gerekiyor. Bu insanlara gerçekten huzur getiriyor. Minimalizmi yaşıyor insanlar. Pek çok kitap yazıldı bununla ilgili. Bakılabilir. Biz Türkçe yani gönüllü sadelik diye çeviriyoruz bunu.
Okam'ın usturasından da benim hatırladığım kadarıyla biraz oradan hocam yola çıkıyorlar.
Evet.
Yani gereksiz olanlar hocam, kullanılmayanları çıkartacaksınız
hayatımdan. Yani bir yıldır giymediğim bir elbise varsa giymeyeceksindir onu, tamam mı? Yani de ihtiyaç duymuyorsun demek ki. Hani birisine verebilirsin, satabilirsin, ne istiyorsan.
Evet.
Veya evde kullanmadığın başka bir sürü şey vardır. Genel olarak yaşamdaki her şeyi azaltmaya yönelik bir şeydir. Size yük veren, ağırlık yapan ne varsa yavaş yavaş hepsini azaltmadır. Minimalizm böyle bir şeydir. Bunun yerine işte olma moduna geçmemiz gerekiyor. Yani nasıl daha azimli olabilirim? Nasıl daha dirençli olabilirim? Psikolojik sağlamlığım nasıl daha yüksek olabilir? Başkaları bana bir şey söylediği zaman nasıl daha az etkilenebilirim? Evet. Stresi daha iyi nasıl yönetebilirim? Nasıl daha az öfkelenebilirim? Nasıl daha yardımsever olabilirim? Geçen yıla göre biraz daha yardımseverliğim artar mı?
Evet.
Nasıl daha faydalı, yani olma moduna geçmemiz gerekiyor. Sahip olmanın şey yok, sonu yok yani.
Çok güzel ifade etmiştiniz, söylemiştiniz. İnsanın istekleri sınırsız hocam.
Evet.
Ama hayatın bizatihi kendisi sınırlı.
Evet.
Nihayetinde ömrümüz gibi. Aslında onun kendisi de sınırlı. İhtiyacımız olmayanlarla isteklerimizi hocam ayırmak gerekiyor. Belki
gibi.
Bu modda hiç unutmayacağız. Evet. Değil mi? Bir şeyleri talep ederken de.
İhtiyaçlar.
Biraz tabii hocam belki burada toplumun otokontrol noktası da belki devreye girecek. Yani insanlar biraz daha gösterişe veya maddi fiziksel şeylere önem verdikçe belki de gençlerimiz bugün ister istemez bunlara daha fazla önem vermeye başlıyor. Belki toplumun da bir otokontrol olması lazım. Hocam her şey sınırlı, programımız da sınırlı.
Bir şeyle bitirelim. Lütfen. Jim Carrey'nin öyle güzel bir sözü var. Ünlü aktör, Amerikalı, Hollywood'dan. Umarım diyor bir gün herkes ünlü olur ve zengin olur da ulaşılması gereken gerçek amacın bu olmadığını görür diyor. Çünkü kendisi çok ağır depresyonlar geçirmiştir. Bu değil diyor yani amaç bu değil diyor.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Rica ederim.
Ayağınıza sağlık. Çok keyif aldık, çok mutlu olduk.
Benim için de keyifti. Çok teşekkür ederim.
Eksik olmayın. Efendim Profesör Doktor Tayfun Doğan hocamız bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.